Ayrım 26.
Bizim için asıl olan aşk ki, aşık olduğumuzda yalnızca tek bir parçadan oluşuyor hayatımız, tüm benliğimiz. Peki, asıl olan aşksa, hani nerede şimdi o aşklar? Evet, bunu soruyorsun defterim, duyuyorum. Evet, yok şimdi o aşklar. Çünkü asıl olan aşk değil, aslında asıl olan o an, yaşanılan o an. Yani biziz, kendimiziz önemli olan. Aşık olduğumuz kişi de değil esas olan, onun bize yaşattıkları, yani o anı yaşayan benim, asıl olan. İhtiyacımız olanı, yani aşkı yakaladığımızda mutluluktan uçuyoruz ya da acı çekiyoruz. İşte aslında önemli olan o mutluluk ve acı anı, aşk değil. Biz bunları yaşamayı seviyoruz aslında. Ama o anda yaşadıklarımız değil de bize bunları yaşatan önemliymiş gibi geliyor bize. Karışık oldu biraz, evet. Bilmem anladın mı defterim? Yani eğer o an, aşk değil de başka bir şey, bizi aşktan daha fazla uçurabilseydi, asıl olan aşk değil, işte o şey olurdu. Aşkın yerini hiçbir şey dolduramıyor. Aşk dokunmayı, konuşmayı, sevmeyi, okşamayı, hayranlığı, kıskançlığı, öpüşmeyi, sevişmeyi, şehveti, şefkati, kavgayı, barışmayı, korumayı, korkmayı, beklemeyi, gülmeyi, ağlamayı, arzu etmeyi, merak etmeyi, özlemeyi, kuşkulanmayı, güveni, inançsızlığı kapsıyor. Başka bir şey daha var mı? Söyle bana defterim. Tüm bunları bir arada, aynı anda içinde barındıran başka bir şey var mı? Saat kaç oldu? İşten ayrılamıyorum. Masamda oturmuş, çalışır gibi yapıyorum. Ondan telefon bekliyorum, gelmiyor. Büyük bir yemek davetinde yanımda oturuyor. Hamur işi yemeği bıraktığımı görünce kulağıma eğilip, "Onu yiyin. Sizin rejim yapmanıza gerek yok. Çok güzel," diyor. Ben de yiyorum. Kısa bir süre sonra, "Bizim de halkla ilişkilere ihtiyacımız var. Otomobillerle ilgilenir mi acaba sizin ajansınız?" diye soruyor. "Niye ilgilenmesin? Elbette," diyorum. "Öyleyse sizi yarın arayacağım," diyor. "Kartımı vereyim," diyorum. "Hayır, sizi ve ajansınızı çok iyi tanıyorum. En iyisisiniz. Ben sizi bulurum," diyor. Çok şık. Şakakları hafifçe kırlaşmış. Kumral saçlı. Boyu uzun, göbeği yok. Sesi etkileyici. Parmakları ince, uzun, dişleri güzel. Ağzı güzel, burnu ve gözleri de. Uymuş işte yüzüne. Hem ne önemi var bunun? Yemeği tıkınarak yemiyor. Tabağındakileri büyük bir hızla silip süpürmüyor. Soğanları bir kenara ayırıyor. İçkiyi ağır içiyor. Garsonlara iyi davranıyor. İçtikçe cıvıtmıyor. Saldırganlık ya da sarkıntılık yapmıyor. Neşeleniyor. İngiltere Prensi Charles'la Lady Diana'nın televizyonda izlediği evliliği karikatürize ederek öyle güzel anlatıyor ki herkesi güldürüyor. Parmağında da yüzük yok. İyi bir parça. Çok utanıyorum defterim. İnan bana, o anda böyle düşündüğüm için çok utanıyorum. O eleştirdiğim pis maço erkekler gibi. Birisini yalnızca fiziğine bakarak beğenip sonra onu listesine katmak isteyen o duygusuz, çapkın erkekler gibi. Ne yapalım? Utanıyorum ama belki de içtiğim şarabın etkisiyle aynen böyle düşünüyorum. İyi bir parça. İyi parça Ersin Bey beni ertesi gün arıyor. Randevulaşıyoruz. Seçtiği yer yeni moda olan restoranlardan biri değil. Eski, şık bir restoran. İyi parça. Kalitesine uygun davranıyor. Yine çok şık. Sanırım biraz fazla şık. Saatinden önce gelmiş, barda beni bekliyor. Çok neşeliyim. Erkeksiz kalmaktan çok korkuyorum. Biri bitip de hemen bir başkası başlamazsa kendime olan güvenim sarsılıyor. Bir aşk bittiği zaman artık bir yenisini bulamayacağım paniğine kapılıyorum. Bir daha kimseyi sevemeyeceğim. Kimse de beni beğenmeyecek sanıyorum. Şimdi bu yüzden çok neşeliyim. Kaç yaşındasın diyorum. Sanki çok önemliymiş gibi. 33 diyor. Neden bu denli seviniyorum ki yaşıt hız diye. Hemen hemen halkla ilişkiler işini hiç konuşmuyoruz. Birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. Yine aynı oyunla bir araya geldik. Yine birbirimize senden hoşlandım. Buluşup birbirimizi biraz daha iyi tanımaya ne dersin diyemedik. Biz iş için randevulaşmadığımızı ta başından biliyorduk. Evet, iş. Bu gece işi de alsaydım pek hoş olurdu. Ama bu işten çok daha önemli. Onu etkilediğimi anladıkça güvenli oluyorum. Kendine güven ise herkesi güzelleştiriyor. İyi parça beni eve bırakırken dudağımın kenarından hafifçe öpüyor. İçeri kahve içmeye çağırmıyorum. Yatağımda gözümü karanlık tavana dikmiş düşünürken çağırmadığım için pişman oluyorum. Kaybedecek vaktimiz var mı? Peki ama acelem ne? Defterim, bu iyi parça, hep iyiliğine uygun davranıyor. Ertesi gün telefon edip yemek için teşekkür ediyor ama yeni bir buluşma önermiyor. 3 gün boyunca gözüm telefona yapışmış yaşıyorum. Sanki çaldığını duymayacağım da gözlerimle göreceğim. 2'de 1 telefonu kaldırıp kontrol ediyorum çalışıyor mu diye. 4. gün arıyor. Akşam ne yapıyorsun diyor. Günlerdir bekliyormuşum da onunla buluşmaya çok hevesliymişim gibi görünmemek için bu gece bir işim var. Başka bir gün olabilir mi demeye karar vermişken. Hiçbir işim yok. Boşum diyorum. Kalbim küt küt atıyor. Aptal diyorum kendi kendime. Daha baştan kaybettin işte. Oyun olmazsa aşk biter. Aşkta oynamayan taraf kaybeder. O en güzel duygular, doğallık ve içtenlik. Ne yazık ki aşkta bir işe yaramıyor. Tüm samimiyetinle kendini tamamen ona verip, yaşamını ona göre kurduğunu hissettirdiğin anda, karşındakini kasılmaya ve sana egemen olmaya başlıyor. Kendimi bir bilge kişi gibi görüyorum. Ama bilgeliğimin işe yaramadığı tek kişi de benim sanırım. O gece bana değil ona gidiyoruz. Siyah deri, cam ve metal karışımı bir ev burası. Bir film dekoru gibi. Yaşamıyor. Kahve ve konyak getiriyor. Siyah deri kanepenin üzerinde öpüşmeye başlıyoruz. Burası çok rahatsız, içeri geçelim diyor. Acaba deri koltuğu zedelenir diye mi böyle yapıyor? Sevişmesi yumuşacık ama açık saçık konuşuyor. Ne güzel veriyorsun diyor. Bunu hiç duymamıştım. Acaba ne yapıyorum da güzel veriyorum diye düşünüyorum. Çok merak ediyorum ama soramıyorum. Bir kadın nasıl güzel sevişir acaba hiç bilmiyorum. Kadın dergileri rahat olun. Bedeninizden utanmayın. Yönetimi tamamen ona bırakmayın. İstediklerinizi belli edin falan diyor. Ama bu da reçeteyle olacak bir şey değil ki. O gece çok zevk alıyorum. Ama o kadar. Sevişmeyi sonuçlandıramıyorum. Bunun için uğraşmıyorum da. İçki doyuma ulaşmamı zorlaştırıyor. Sevişmeyi yaşıyorum. Onun ne yaptığını dikkatle izliyorum. Ama kendime konsantre olamıyorum. İlk sevişmelerde kadınların kolay doyuma ulaşamadıklarını biliyorum. Belki de erkeğin bir uzman olması gerekiyor. Fernando. Rol yapmayı deniyorum. Bacaklarımı kasar gibi yapıyorum. Kaslarımı harekete geçiriyorum. Kendimi geriyorum. Gözlerimi kapatıp inliyorum. Bedenimi hafifçe titretiyorum. Bunu bekliyormuş gibi hemen boşalıyor. İnandı mı acaba? İyi oldu mu? Neyse ki iyi miydi diye o aptal soruyu sormuyor. Bu soruya hayır çok kötüydü diye cevap verecek bir kadın var mıdır? Bu iyiydi. Çok iyiydi üstelik. Erkekler hala bilmiyorlar galiba. Kadının doyumdan çok samimiyet ve şefkate değer verdiğini. Gerçek, sevgi dolu bir kucaklaşmanın, arzu dolu bir öpüşmenin, samimiyetsiz, mekanik orgazmlardan çok daha değerli olduğunu. İşimden ayrılamıyorum. Çalışıyor gibi yapıyorum. Gözümü telefondan ayıramıyorum. Akşamki davete katılmayacağımı söyledim belki arar diye. 3 aydır hep onun istediği günlerde buluşuyoruz. O buluşmayı önerdiği zaman hemen kabul ediyorum. Akşam eğer bir randevum varsa iptal ediyorum. Arada bir yarın ne yapıyorsun diye sorduğunda o bir işim var diyebiliyor. Ne kadar niyet edip çabalarsam çabalayayım oyun oynayamıyorum. Sorma Nilgün sorma derken kendi emirlerimi dinleyemez oluyor. Hemen soruyorum ne işim var. Oysa bana hiç sormuyor. Buluşmadığımız gecelerde ne yaptığımı merak ettiğinden eminim. Şaka eder gibi dün gece çok eğlenmişsin duydum diyor. İlgilenmiyor gibi görünüyor. Bunu beceriyor. Oyunu o oynuyor. Ben kaybediyorum. Onu seviyorum. Nil'in ağır bavulu. Ebru Cem'e kara büyü yaptırmış. Cem sürekli Ebru'yu aldatıyormuş. Başlarda bunu saklarken şimdi açık açık yapıyormuş. Paparazzi programlarına, dedikodu dergilerinde Cem'in başka kadınlarla fotoğrafları çıkıyormuş. Bir otomobilin içinde bir başka kadınla gece kulübünden çıkarken. Artık Cem elini yüzüne bile kapatmıyormuş görünmemek için. Ebru kocası başka kadınlarla ilgilenmesin diye o ünlü büyücüye gidip kara büyü yaptırmış. Adamın yazdığı kağıdı bir tepeye gömmesi gerekiyormuş. O da yeni yapılan otelin bahçesindeki çiçekli tümseye gömmüş gizlice. Doğru mu söylüyorsun? 2000 yılına yaklaştık. Gencecik, okumuş bir insan büyücülerden mi medet umuyor diyor annesi. Ebru çok yalnız. Ona yardım edecek kimse yok. Sık sık beni arıyor, ailesi boşanmasını istemiyor. Ne yapacağını bilmiyor. Ama çok şükür, benim kızım da biraz deli. Ama hiç olmazsa aptal değil. Böyle büyülere, fallara takmadı neyse. Biraz işinden söz et bakalım diyor annesi. Nil yeni işinden hiç memnun değil. Durmadan rapor alıp evde oturuyor. Annesi buna çok üzülüyor. Nil'in aceleci sinirli tavırları, bir dakika hareketsiz duramaması, kendi bedenine olan delice ilgisi, her gün onlarca one a day vitamini içmesi, gencecik yaşında estetik ameliyatlara meraklı olması yüzünden vücudunun hoşnutsuzluğu hiç hoşuna gitmiyor. Nil kulağına Walkman'ini geçiriyor, birkaç sevdiği şarkı var. Sonuna kadar açıp onları dinliyor. Annesi, kulağın patlayacak, sağır olacaksın. Bu yaptığın hiç doğru değil, dünyadan kopuk yaşıyorsun diye kızıyor Nil'e. Anne, hiç üzgün değilsin bakıyorum. Son aşkın bittiği için diye konuyu değiştiriyor Nil. Üzgün değilim çünkü ben terk ettim. O kadar suratsız, Nemrut, kendini beğenmiş biriydi ki dayanamadım. Başlarda sizin deyiminizle cool takılıyor sandım. Meğer komplekslerinden böyle kasılıyormuş. Garsonları, kahyaları azarlıyor. Herkese çok soğuk davranıyor. Otomobili, evi acayip görkemli. Sinir oldum sonunda diyor annesi. Şimdi yalnızsın. Sen pek yalnız kalamazsın diyor Nil. Nil'in annesi de erkeksiz, yani aşksız kalmaktan korkan kadınlardan. Aşk onun yaşamının en önemli parçası. Aşık olmadığı erkeklerle asla birlikte olmuyor. Ama beğendiği her erkeğe aşık oluyor. Daha doğrusu kendini aşık sanıyor. Kendini kandırdığı için de gerçekten aşık olmayan o aşklar hüsranla bitiyor. Artık erkeksiz, yani aşksız yaşamayı yalnızlık diye görmüyorum. Hayatlarında ille de bir erkek olmasını isteyen kadınlar güvensiz insanlar. Kendi kendine yetmeli insan. Hayatımda bir erkek olmazsa kimse beni beğenmiyor mu duygusuna kapılıyordum bugüne dek. Şimdi düşünüyorum da beğenmeseler ne olur? Kaldı ki beğeniyorlar. Ben de epeydir hiçbir erkeği beğenmiyorum. Canım kimseyle olmak istemiyor. Yine birisiyle çık, yemek ye, kendini beğendirmeye çalış. Kendini beğendirmeye çalışan erkeğin hangi davranışının sahte, hangisinin gerçek olduğunu bulmak için uğraş. Yoruldum artık. Aşk aranmamalı. Aranırsa bulduğunu yanlış yorumluyor insan. Aşk gelirse pat diye gelecektir. Dünkü konserde sahnede koro ile beraber 400 kişi vardı sanırım. Seç bakalım bir erkek. Varsa ki hepsi sana sunulmuş ve sen de birisiyle beraber olmak zorundasın dedim kendi kendime. Aman canım, hiçbirisiyle çıkmak istemiyorum. Hele yatmak hiç istemiyorum. Yaşlandım mı, yoruldum mu bilmiyorum dedi annesi. Nil annesine sarıldı. Yaşlanmadın, büyüdün anneciğim dedi gülerek. Ben de bir kez caz konserinde bunu yapmıştım. Topluluktaki herkes süper yakışıklıydı. Marcus Miller öyle hoşuma gitmişti ki şeytan git kulise sarıl boynun adamın dedi. Sen hiçbir siyahla birlikte oldun mu anne? Saçmalama sana Nil, ben erkek uzmanı mıyım? Nasıl olacaktım ki? Ama kadınların zenci erkekleri merak ettiğini biliyorum. Almanya'da bir gece kulübünde inanılmaz yakışıklı bir zenci adam görmüştüm. İri yarı ama yüzü bebek gibi nefis bir adamdı. O sahneyi hiç unutamıyorum. Adam bir beyazın kucağında oturuyordu. Beyaz da durmadan büyük bir aşkla zencinin ensesinden öpüyordu. O da arada bir dönüp hayranlıkla beyaz sevgilisine bakıp dudaklarını şefkatli bir öpücük konduruyordu. Anlamadım. Koca zenci, beyaz kadının kucağında nasıl oturuyordu? Çünkü beyaz olan da erkekti. Kahkahalarla gülüyorlar. Nil çok şaşırıyor. Annesi, ne şaşırıyorsun? Artık onlar evleniyor ve pek çok ülkede birbirlerinin mirasından falan da yararlanıyorlar diyor. Ben haftaya Marmaris'e gidiyorum. Bir arkadaşımın evinde kalacağım diyor Nil. İyi, git diyor annesi. Orada iyice dinlen. Kendini dinlemeyi bırak. İyileş, gel. Anne, bana hastaymışım gibi davranma. Ben iyiyim diyor Nil. Yolculuk günü akşamında Nil annesinin büyük valizini istiyor. Yüzlerce şeyi toplamış bavula yerleştiriyor. Tam 8 tane ayakkabı koymuş bavula. Annesi, sen aklını oynatmışsın. Denize gidiyorsun, bir sandalet al git. Bu kadar ayakkabıyı ne yapacaksın tatil yerinde diyor. Renklerine baksana. Her kıyafetin ayrı ayakkabısı var diyor Nih. Eşyaların arasına koyduğu dört çantayı annesi görmesin diye valizin kapağını hafifçe kapatıyor. Belin kopacak benim aptal kızım diyor annesi. Tekerlekleri var akıllı anneciğim diyor Nil. Deniz kenarında taş bir ev. Yeşillikler, çiçekler içinde. Zerrin Nil'i sevgiyle kucaklıyor. Odasına götürüyor. Nil gardırop arıyor, bulamıyor. Elbiseleri nereye koyacağım diye soruyor. Şu kapının arkasında birkaç çengel var. Oraya asarsın diyor Zerrin. Hangi birini asacak? Hepsini çıkarıp odadaki masanın üzerine yığıyor. Ayakkabıları kapının arkasına diziyor. İçeriden bir bağırış duyuluyor. Hoş geldin Cengo. Bu ne güzel sürpriz. Çok sevindim diyor Zerrin birisine. Nil kapıdan başını uzatıyor. Cengo'yu görüyor. Cengo da onu fark ediyor. Çıksana dışarı diyor. Nil çıkıyor. Topuklu ayakkabı giyiyorsun. Nasıl rahat ediyorsun? Üstelik boyun da uzun diyor Cengo. Sanki Nil'i yıllardır tanıyormuş gibi konuşuyor. Zerrin. Bu arkadaşım Nil. Bu da çok eski bir arkadaşım Cengiz diyor. Cengiz'in üzerinde bir pareo var. Beline bağlamış. Ayakları çıplak. Üzerlerinde, elinde, başında, hiçbir yerinde başka hiçbir şey yok. Sanki pareonun içinde başka hiçbir şey yok. İncecik, uzun boylu bir adam. Adeleleri gelişmiş ama vahşice değil. Saçları arkadan gelen ışıkla pırıl pırıl omuzlarına dökülüyor. Bakışları inanılmaz. İnanılmaz, tanımlanamaz. Nil yavaşça topuklu sandaletlerini çıkarıyor. Çocukların nasıl diye soruyor Zerrin. Hepsi iyiler ama pek göremiyorum biliyorsun diyor Cengo. Zerrin gülerek anlatmaya başlıyor. Bu Cengo'nun her ülkede bir çocuğu var. Biri Brezilya'da, biri İtalya'da, biri Amerika'da, öteki neredeydi Cengo? O Fransa'da diyor Cengiz. Nil şaşkınlıkla dinliyor. Zerrin bu şaşkınlığı fark ediyor, anlatmayı sürdürüyor. O bir gezgin. Şimdi fotoğraf çekiyor, başka neler yapıyorsun? Bu kez neler getirdin bakalım diye soruyor Zerrin. Pareolar, tütsüler, kokulu yağlar getirdim. Size de vereyim diyor Cengo. Nil'e dönüyor. Sallamasana şu ayağını, sakin ol. Sigarayı öyle hırsla içme. İçeceksen keyfini çıkar. Böyle üst üste yakma. Arada bir bir, tane tane yak. O sırada başka hiçbir şeyle uğraşma. Yalnızca sigarayı düşün. Onun tadına var. Yoksa böyle deli gibi üst üste içmenin ne keyfi var? Sigarayı söndürüyor Nil. Çıplak ayaklarının altına alıyor. Sallamamak için. Adama hayranlıkla bakıyor. Nasıl bir yaratık bu? Nilüfer'in misafirleri. Annesi, görümcesi, büyük kızı oturmuş çay içiyorlar. Nilüfer yine o bisküvili çikolatalı mozaik pastayı yaptı. Çocuklar buna bayılıyorlar. Annesiyle görümcesi, yani birbirlerine bu kadar zıt iki kadın, hiçbir araya gelemezler. Bugün bir tesadüf oldu. İkisi de habersiz geldi. Birbirlerinden hiç hoşlanmıyorlar. Oysa Nilüfer onların arkadaşlık etmesi için az mı uğraştı? İstiyordu ki annesi görümcesiyle görüşsün, biraz gezip tozsun. Büyük bir hayaldi tabii bu. Annesi görümceden nefret ediyor. Onun parlak giysilerini, takılarını gördükçe siniri bozuluyor. Bu kadın onun için bir deli ve delilerle kaybedecek vakti yok. Görümcesi de annesinden nefret ediyor. Arkasına sımsıkı topladığı beyaz saçlarını, siyah elbiselerini, ağlamaktan şişmiş gözlerini gördükçe siniri bozuluyor. Bu kadın onun için bir aptal ve aptallarla kaybedecek vakti yok. Bir dilim daha alır mısınız ablacığım dedi Nilüfer görümcesine. Aa, delirdin mi kızım? Beni şişmanlatmak mı istiyorsun? Zaten üst kattaki adam, ne o hanımefendi, kilo mu aldınız siz diye imalı imalı sordu. Sonra da güzel efendim güzel, tombulluk size yakışıyor demez mi? Aman beyefendi dedim, bir dirhem et, bin ayıp örter. Bu söz eskidenmiş, kilo kime yakışır ki? Bakın merdivenleri nasıl zor çıkıyorum. Sizin de göbeğinizin maşallahı var. Görümce kahkahalar atıyor. Hem gülüyor hem konuşuyor. Adam bir bozuldu. Zaten karısı öleli beri kime saldıracağını şaşırmış, lafı ağzında kaldı. Biz de rejim yapalım bari efendim dedi. Kaçtı gitti. Anne utançla başını iki yana salladı. Yaşınızdan utanın hanımefendi dedi. Benden 10 yaş büyüksünüz. Komik oluyorsunuz. Görümce müthiş kızdı. Bu ona söylenecek en son şeydi. Yüzü mosmor oldu. Kimdenmiş efendim sizden 10 yaş büyük olduğumu? Nüfus kağıdıma baktınız mı? Baktınızsa bile yanlış yazılmış nüfusuma. Rahmetli ablamla karıştırmışlar. Nilüfer düşündü ki annesi haklı. O 1900 yılında doğmuş, şu an tam 54 yaşında. Görümcesi ise 64. Bundan emin. Çünkü Tarık Bey'den tam 9 yaş büyük. Kaç yaşındasınız söyleyin peki dedi annesi. Halısı ikinci dilim pastayı aldı. Bir lokma kesti. Yemeye başladı. Vakit kazanmaya çalışıyordu. 58 yaşındayım. Aman boş verin yaşı, ne önemi var? Ben 34 yaşındayım. Kendimi ablamdan daha yaşlı hissediyorum vallahi anneciğim dedi Nilüfer. Ben de yaşlı hissediyorum dedi Ali. Sen yaşlandın tabii, yakında evleneceksin dedi halası. Boynundaki kırmızı çiçekle eşarbı çıkardı. Al yavrum bunu tak. Bu bana hep uğur getirmiştir. Aşk uğurudur bu eşarp dedi. Yan yan anneanneye baktı. Çapkınca güldü. Anneanne sinirlenerek başını salladı. Çay bardağını aldı. Mutfağa yöneldi. Ne kaçıyorsunuz efendim? Aşk ayıp bir şey mi? Tabii sizin kocanız var. Tuzunuz kuru. Bizim gibi yalnız kadınlar ne yapsın dedi. Evinde otursun, torunlarına baksın dedi anneanne mutfağa girerken. Hala Ali'ne anneannenin arkasından boş ver der gibi bir işaret yaptı. Ne anlar bu aşktan? Sen beni dinle. Sakın sevmeden evlenme dedi fısıldayarak. Bakın hanımefendi dedi görümce anneanneye. Niçin böyle ağlayıp duruyorsunuz? Hepimizin dertleri var. Bakınız, daha dün gencecik kızken bugün 64 yaşına geliverdik. Birden durakladı. Yani 58 yaşına diye devam etti. 64'e de geleceğiz Allah kısmet ederse dedi. Onun için zamanı ziyan etmeyelim. Hayatı kendimize zindan etmeyelim. Mesut olmaya çalışalım dedi. Nasıl mesut olalım efendim? Binbir gayleyle diye sordu annesi. Nilüfer de ablacım bunca sıkıntı arasında nasıl neşelenebiliriz diye sordu. Kendi kendinizi sevin. Kendinizi beğenin. Ne olur efendim, üzerinize kırmızı bir bluz giyseniz, şu kara elbiseler içinizi karartmıyor mu? Saçınızı boyasanız, aynaya bakınca kendinizi beğenseniz, böyle ihtiyar gibi oturacağınıza, daha genç görünmeye çalışsanız. Fesubhanallah dedi anne. Elini başına götürdü. Deli bu diye işaret etti Ali'ne. Hala bu hareketi gördü. Elini sarı saçlarının içinden şöyle bir geçirerek, delilik aptallıktan her zaman daha iyidir hanımcığım dedi. Şu bizim kızımız Nilüfer de biraz deli olsaydı da bizim Tarık'a bir ders verseydi. Baksanıza yavrucağın gözünün feri kaçtı. Tarık'la uğraşmak kolay mı? Ne şımarıktır o. Halayıkların omzuna biner de at gibi koştururdu konağın koridorlarında. Nilüfer sizin kızınız değil de benim kızım olsaydı şimdi her şey bambaşka olurdu. Ne diyorsunuz siz dedi anne. Nilüfer kızım senin bir derdin mi var yoksa diye sordu.